Bazı ilişkiler neden bizi içten içe tüketir? Çaba gösterdiğimiz halde neden aynı hayal kırıklıklarını tekrar tekrar yaşarız? Umut sandığımız şey faydasız bir iyimserlik olabilir mi? Belki de asıl mesele gerçeğe direnmekten vazgeçip kendimizi yeniden şekillendirme cesaretini gösterebilmekte. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Gelin bir soruyla başlayalım bu bölüme. Her zamankinden biraz farklı bir soruyla. Soru şu: ya hayatta yaşadığımız bir takım duygusal sorunların, içinde sıkışıp kaldığımız zorlayıcı ilişkilerin, bir türlü aşamadığımız bazı engellerin asıl nedeni fazlasıyla karamsar, kötümser olmak değil de aksine fazlasıyla iyimser olmamızsa? Ya içinde bulunduğumuz durum göründüğünden bile daha zor, hatta belki de çözümsüzse? Ya gerçekte düşündüğümüzden daha kötü bir tabloyla karşı karşıyaysak? Kısacası esas mesele yeterince karamsar olmayışımızsa. Bu podcast'i düzenli olarak dinleyenler ve artık beni bir ölçüde tanıyanlar bu soruyu yadırgayabilirler. Çünkü ta en başından beri Mutlu Beyin'de vurguladığım başlıca konulardan bir tanesi, İnsan beyninin doğası gereği olumsuzluğa, karamsarlığa, en kötü senaryoyu hayal etmeye olan yatkınlığı. Durum böyleyken, ya esas sorun yeterince kötümser olmayışımızsa diye sormam en başta çelişkili görünebilir. Değil aslında, birazdan daha ayrıntılı olarak anlatacağım bunu. Hayatımızda bazen öyle sıkıntılar, kronik hale gelmiş öyle mutsuzluklar var ki, bunların sebebi karamsarlık, kötümserlik değil. Aksine düşüncelerimize sinsice nüfuz eden inatçı, zehirli bir iyimserlik. Gerçeği olduğu haliyle görmek yerine işe yaramaz bir iyimserlikle gerçeğe direnmek. Evet, doğru, insan beyninin olumsuzluk önyargısı diye bilinen temel bir özelliği var. Potansiyel tehditlere, tehlikelere karşı çok duyarlıyız. Çok daha güçlü tepkiler veriyoruz olumsuzluklara. İyiden çok kötüyü görmeye meyilliyiz. Bu hassasiyetimiz sayesinde evrimsel açıdan kendimizi korumuşuz, neslimizi devam ettirmişiz. Özellikle atalarımız çok daha tehlikeli bir dünyada yaşarken hayatta kalmalarına yardımcı olmuş bu. Oysa işin çarpıcı yönü ve çoğu zaman fark etmediğimiz yönü şu: her ne kadar dış dünyadaki tehlikelere karşı uyanık olsak da İç dünyamızdaki bazı rahatsız edici gerçekleri görmezden gelme konusunda olağanüstü yetenekliyiz. Özellikle bu gerçekler egomuzu zedeliyorsa, kimliğimizi tehdit ediyorsa ya da duygusal dengemizi sarsacaksa. Mesela içinde bulunduğumuz bir ilişkinin aslında yürümediğini, hiçbir zaman hayalimizdeki ilişkiye dönüşmeyeceğini, beklentilerimizi karşılamayacağını kabullenmemek için direnebiliyoruz. Tam da bu yüzden karşımızdaki insanı değiştirmeye uğraşmıyor muyuz? Kafamızın içinde veya dışında bazen senelerce aynı kavgaları yapıyoruz o insanla. Hatta aynı cümlelerle kavga ediyoruz. Suçluyoruz, darılıyoruz, güceniyoruz. Defalarca hayal kırıklığına uğruyoruz. Neden? O ilişkiye dair kendi kafamızda yarattığımız bir hayal var çünkü. Karşımızdaki insanı gerçekte olduğu haliyle değil, bizim istediğimiz gibi hayalimizdeki haliyle görmeye çalışmanın külfetiyle yaşıyoruz. Değişmeli, başka türlü olmalı, benimle böyle konuşmamalı, bana böyle davranmamalı ısrarıyla. O ısrarın gerisinde bir tür iyimserlik yok mu? O insanın bir gün İstediğimiz gibi olacağına dair bir iyimserlik. Ama bir gün değişebilir, belki değişir. Yeterince uğraşırsam istediğim gibi olur. Evlilik, sevgililik ilişkisi olabilir bu. Bir aile ilişkisi veya arkadaşlık olabilir. İş hayatından bir ilişki olabilir. Hatta işin kendisi olabilir. Yıllardır emek verdiğimiz ama aslında ölü doğduğunu bir türlü kabullenmeye yanaşmadığımız bir proje olabilir. Ne olursa olsun sorun özünde aynı. Gerçeklerden kopuk, aşırı bir iyimserlikle o ilişkiyi istediğin yönde değiştirebileceğini sanmak. En başta sorduğum soruya geri dönelim. Ya durum sandığımdan daha kötüyse sorusu. İnsanı güçsüz düşüren, teslimiyete zorlayan bir soru gibi gelebilir ilk bakışta. Mutsuzluğu daha da arttıracakmış gibi görünebilir. Ya durum daha kötüyse, ya çözümsüzse, hiç değişmeyecekse. Oysa bu soruyu sormaya cesaret ettiğimizde esas, mutluluğumuz için bir fırsat yakalamış olacağız. Karanlık bir odada olduğunuzu düşünün. Işık yoksa nerede neyin olduğunu bilemezsiniz. Gölgelerden anlamlar çıkararak, sağa sola çarparak idare etmeye çalışırsınız o karanlığı. Oysa ışığı açtığınızda karşınızdaki manzara belki hiç hoşunuza gitmeyecek ama en azından bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini netlikle görebileceksiniz. Ancak gördüğümüz şeyi toparlayabiliriz çünkü. İyimserlik meselesine dönelim. Bunu daha net anlatabilmek için kendi hayatımdan bir örnek vereceğim. Öğrencilik yıllarında çok yakın olduğum bir arkadaşım hakkında. Yakın arkadaştık, en iyi arkadaşlarımdan biriydi. Sonra okul yıllarından sonra bir takım olağan sebeplerden ötürü değişmeye başladı dostluğumuz. Farklı iş hayatları, farklı semtler, sosyal çevreler, romantik ilişkiler. Ama mesele şu ki ben uzun yıllar boyunca hala çok yakın arkadaş olduğumuz düşüncesiyle yaşamaya devam ettim. Kendi kafamın içinde biz çok yakınız, özel bir yerimiz var, birbirimiz için öncelikliyiz diye düşünerek. Ve buna öyle sahiplendim ki bu inancı korumak için yıllar boyunca gerçeği görmezden geldim. Aslında hiç de o kadar yakın olmadığımızı, onun bana hayatında hiç de sandığım kadar yer açmadığını, öncelik sıralamasında epey geriden geldiğimi. Kendi kafamda kurduğum yakınlık hayalini yaşatmaya devam ettim uzun süre. Belki sizin de benzer tecrübeleriniz vardır. Özellikle çocuklukta, ilk gençlikte kurduğumuz dostlukların değiştiğini, bazen küçüldüğünü kabullenmek zorlayabiliyor bizi. Kendimizi daha iyi tanıdığımız, ait olma ihtiyacını daha şiddetle hissettiğimiz, arkadaşlıklar, ilişkiler üzerinden bir kimlik oluşturduğumuz zamanlar ve o yıllarda serpilen bir dostluğu kaybetmek bir bakıma kimliğimizin bir parçasını kaybetmek gibi sarsabiliyor bizi. Her neyse dediğim gibi arkadaşlığımızı gerçekte olduğu haliyle, yeni haliyle görmek yerine kafamdaki eski hikayeye uydurmaya çalışarak bunda ısrar ederek devam ettim. Bir gerçeği kabul etmediğimiz zaman özellikle ilişkilerde hiçbir zaman karşılanmayacak olan beklentilerle yaşamaya mahkum ediyoruz kendimizi. Bir kere bunun getirdiği bir duygusal yük var. Karşılanmayan beklenti hayal kırıklığı demek çünkü. Hayal kırıklığıysa gücenmek, alınmak, içten içe küsmek, bazen öfkelenmek, pasif agresif tavırlar ortaya koymak demek. Dönüp baktığımda görüyorum ki ben de bunların hepsini yapmışım. Çünkü kafamda bir hikaye var. Biz hala çok iyi arkadaşız ama sen bu hikayeye uygun davranmıyorsun. İşin acı yanı, gerçeklerle kavgaya tutuştuğumuzda biz de gerçekte olduğumuz halimizle, samimiyetle, dürüstçe ortaya koyamıyoruz kendimizi. Hatta bazen beklentilerimize sadık kalabilmek için kendi ihtiyaçlarımızı, sınırlarımızı feda edebiliyoruz. Kendimizle kurduğumuz ifade alanı da daralmaya başlıyor. Kendimizi içtenlikle anlatmak yerine korumak öncelikli hale gelebiliyor çünkü. Benim ilişkimde de olan buydu. O beklentilerin ağırlığıyla birlikte bir kere ben olmak istediğim arkadaş gibi davranamıyordum. Bizi değişmeye ya da kontrolü bırakmaya zorlayacak bazı durumlarla yüzleşmekten kaçınıyoruz. Üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığı gerçeğini kabul etmek istemiyoruz. Bu kabullenişin yaratacağı duygular korkutuyor bizi. Öyle ki değiştirmeye, kontrol etmeye çalışmanın getirdiği stresi, öfkeyi, bunalımı tercih ediyoruz bir bakıma. Bu yüzden küçük şeyleri felakete dönüştürebiliyoruz kafamızda. Ama çok daha büyük bazı meselelere, uzun zamandır hayatımızda mutsuzluk kaynağı haline gelmiş daha büyük sorunlara çok zor, çok zor ama çözeceğim, halledeceğim, istediğim gibi olacak diye takılıp kalabiliyoruz yıllarca. En başta sorduğum gibi. Ya çok zor değilse, ya çözümsüzse, ya gerçek buysa? İyimser bir soru değil bu. Ama çözümsüzlüğü inkar edip takılıp kalmaktan daha iyi sonuçlar yaratabilecek, bize bu fırsatı verebilecek bir soru. Gerçeği yumuşatmadan, basitleştirmeden, mazeretler uydurmadan, boşuna oyalanmadan, hakikaten ne olup bittiğine bakma cesareti yaratacak bir soru. Karamsar veya dramatik olmakla ilgili değil. Dürüst olmakla ilgili. En çok da kendine karşı dürüst olmakla. Ben de ne zaman arkadaşlığımızla ilgili gerçeği kabullenmeye karar verdim, onu değiştirmeye uğraşmaktan vazgeçtim, İşte o zaman yeni bir kapı açıldı önümde. Gerçek bu. Eskisi gibi değiliz. Arzu ettiğim kadar öncelikli değilim, yakın değilim. Peki, şimdi ne olacak? Ne olsun istiyorum? Durum buyken nasıl biri olmak istiyorum bu ilişkide? Karşımdaki insanı değiştirmeye, yönetmeye uğraşmadan, duygusal enerjimi kendi kontrolümde olanı harcayarak kim olmak istiyorum? Bir meselenin çözümsüz olduğunu görmek, bir ilişkinin hiçbir zaman düzelmeyeceğini, tam da bizim istediğimiz gibi olmayacağını kabullenmek, pes etmek veya sorunlara teslim olmak demek değil. Artık çözüm üretme kapasitemizin, durumu etkileme gücümüzün sınırına geldiğimizi, daha fazla çaba göstermenin durumu değiştirmeyeceğini fark etmek demek bu. Ve bu çok değerli bir bilgi. İlk etapta acı verecek, bir beklentiye, hayale, bazen bir umuda veda edeceğiz çünkü. O vedanın ardından yas tutacağız belki ama sonra bu bilgiyle birlikte, bu gerçekle birlikte bir sonraki adımda ne yapacağımıza karar verme gücümüz var. Ve çoğu zaman sandığımızdan daha fazla seçeneğe sahibiz aslında. Bir ilişkiyi tamamen söküp atmak veya bağları tamamen koparmadan dozunu azaltmak, küçültmek, eski dostluğu güzel bir hatıra olarak görmek ama bugünkü halini yeniden tanımlamak. Belki bugünkü haliyle daha sınırlı ama o sınırların içinde güzel ve değerli yeni bir şey inşa etmek. Tüm bu seçenekleri fark edebilmek için önce gerçekte olan biteni netlikle görebilmemiz ve gerçeği kabullenmemiz gerekiyor. Ben şunu seçtim. Bu arkadaşlığın benim için neden değerli olduğunu hatırlama izni verdim kendime önce. Çünkü çok uzun zaman boyunca dikkatimi neden güzel ve değerli olduğuna değil, neden eksik ve yetersiz olduğunu görmeye harcamıştım. Beklentileri ve hayal kırıklıklarını ayıklayıp, onların gölgesinden çıkıp, daha aydınlık bir zihinle tekrar baktığımda arkadaşımı yeniden sevdim. Olmasını istediğim haliyle değil, olduğu haliyle. Bununla birlikte başka bir şey daha oldu. Bu kabullenişin yarattığı hafiflik ve özgürlük duygusu beni de daha iyi, daha samimi bir arkadaş haline getirdi. Şunu hiç unutmamalı, bir ilişkiye yönelik taşıdığımız düş kırıklığı, küskünlük, kırgınlık, hatta pasif öfke bastırsak bile davranışlarımıza, beden dilimize, İletişim tonuna yansıyor. Gerçekte ne hissediyorsak o duyguların etkisiyle davranıyoruz çünkü kaçınılmaz bu. Bakış açımız değiştiğinde, o ilişki hakkındaki düşüncelerimiz değiştiğinde duygularımız da değişiyor ve o duyguların yarattığı davranışlarla, seçimlerle farklı biri oluyoruz. Daha kendimiz gibi, daha sahici. İlişkiyi duygusal bir pazarlığa çeviren o zorlama beklentiler eriyip kaybolduğunda daha geniş ve serbest bir duygusal alan açılıyor önümüzde. Her şeyden önemlisi güvenmeye açık oluyoruz. Hem o insana hem kendimize. Anlattığım örneğe benzer birçok şey olabiliyor hayatımızda. Uzun zamandır mutsuz eden bir iş mesela. Kendimize sorabiliriz. Bu işte kalmaya çalışarak neyin peşinden koşuyorum? Sebeplerim, beklentilerim neler? Takdir görmek mi, güvence mi, başarısızlık korkusu mu? İyimserlikten vazgeçip şunu anlamaya çalışırsam, bu beklentilerin bu işte karşılanmayacaksa, başka nerede bulabilirim onları? İşten beklediğim şeyleri başka nerede bulabilirim? Bu iş beni mutsuz ediyor, gerçek bu. Peki ben bu gerçekle birlikte nasıl biri olmak istiyorum? Koşulları insanları yönetmeye uğraşmadan ya da koşulları insanları yönetmeye uğraşan, sürekli şikayet eden biri mi? Yoksa başka çözümler arayan biri mi? Nasıl çözümler yaratabilirim kendime? Gerçek bir değişim için enerjimi başka nereye yönlendirebilirim? Başka bir örnek, yine ilişkilere dönelim. Bu ilişki artık bana iyi gelmiyor. İstediğim gibi olmayacak dediğimiz an. Bu ilişkiden hala ne bekliyorum? Ve mümkün mü bu beklentinin karşılanması? Ya mümkün değilse? Hiçbir zaman hayalimdeki gibi olmayacağını bilmek nasıl duygular uyandırıyor bende? Keder mi duyuyorum bir umut sona erdiği için? Yoksa korku mu? Yalnız kalmaktan mı korkuyorum? Ya da karşı tarafı incitmek istemediğim için, kendimi ondan sorumlu gördüğüm için suçluluk mu duyuyorum? Aslında ne olup bitiyor içimde? Bu ilişkide ısrar etmemin gerçek sebebi, gerçek motivasyonu ne? Bunu netleştirdiğimde, bu gerçekle birlikte kim olmak istiyorum? Hangi yönümü yeniden keşfetmek istiyorum? Hayatımda tekrar neye yer açmak istiyorum? Bu ilişkide bulamadıklarımı ben kendime verebilir miyim? Sınırlarımı yeniden tanımlayabilir miyim? Karşılıksız kalan beklentilerimi hayatın başka hangi alanlarında tatmin edebilirim? Bu yürümeyecekse eğer, seçeneklerim neler? Hayatın bize sunduğu fırsatlardan biri, artık işe yaramayan hayallerden kendimizi özgürleştirip, elimizde olanla samimi bir bağ kurabilme cesareti. Bu yalnızca ilişkilerde değil, kim olduğumuzla, neye ihtiyaç duyduğumuzla, artık neye ihtiyaç duymadığımızla da yüzleşmeyi gerektiriyor. Çünkü bazı bağlar, ilişkiler, bazı projeler, hayaller başlangıçta kıymetli ama her kıymetli şey hiç değişmeden hayat boyu sürmek zorunda değil. Bunu kabul etmek bir tür olgunluk aslında. Ve işte bu olgunlukla birlikte koşulları, başka insanları değil, kendini yeniden şekillendirme gücünü bulacağız. Ya iyimserlikten vazgeçmenin vakti geldiyse, ya çözümsüzse diye sorup yola devam etmek. Böylece ne kaybettiğine değil, neye yer açabileceğine bakarak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek üzere.